Ayrım 20. Birlikte yaşadıklarım, birlikte öldüklerim. Aziz Nesin. Sayfa 288. Ramazan Gökalp Arkın. Mektup. 15 Nisan 1985. Sevgili arslanların arslanı. Dipnot Arslan Kaynardağ. Ramazan için yazdığım yazıyı gönderiyorum. Geç yazabildim, bağışlayın. Her zamanki gibi işlerim çok, zamanım azdı. Yazıyı Ramazan okusun önce, belki beğenmez. Beğenmezse kitaba koymayın, çok rica ederim. Yıllardan beri birlikte yaşadıklarım, birlikte öldüklerim adlı bir kitap hazırlamaktayım. Ramazan için yazdığım bu yazı daha da genişletilerek o kitaba girecek. Söz konusu kitapta senin de önemli bir yerin olacak. İyi ve kötü yanlarında elbet bana, benim yorumuma göre. Örneğin Mithat Cemal'in ayırttığım Namık Kemal kitabının tek cildini başkasına satmış olman. Bunu senden ummadığım için hiç unutamam. Pırtlatan bal masalını bana Harbiye cezaevindeki hücrede anlatışını, sonra o masalı çocuk kitabı ve oyunu yapışımı filan. Senden anlatacağım iyi ve kötü çok şey var. Sevgiler ey arslanların arslanı ve başarılar ve mutluluklar ve sağlıklar ve her güzel şey senin olsun. Aziz Nesin, çok önemli rica. Yazımı yanlış diye sakın düzeltmeye kalkmasın kimse. Nasıl yazmışsam lütfen tıpkısı dizilsin. A ne? Ödeyen insan Ramazan. Dipnot. Nerede yayımlandığı bilinmiyor. Yorumlarım büsbütün yanlış olabilir. Bu yanlışı göze alarak yazıyorum. Herhangi bir insan başkalarının yorumlarının dışında bir gerçek varlık değildir. Biz başkalarının yorumuna göre varız. Başkaları bizi nasıl yorumlamışsa biz öyleyiz. Bu yorumlar doğru olmasa bile. Çoğun bu yorumlar birbirini tutmaz. Öyleyse bir insan kendisini ayrı yorumlayanlara göre başka başka insandır. Kimileyin bir insan için yapılan yorumların bir ortaklaşalıkta birleştiği de olur. Örneğin Molière'in Harpagon'u herkes için cimridir. Yaşadığımız günlerin ünlü gazetecisi Halil Lütfi IV. De herkes için cimrinin biriydi. Afrodit herkes için güzel kadındır. Milo Venüs'ü herkes için güzel güler. Don Kişot herkes için kendini kandıran bir sevimli budaladır. Oblomov herkes için bir şahane tembeldir. Sanat yapıtlarının kahramanları arasında da o kahramanların örnek alındığı, gerçek yaşamda da genelleşmiş yorumlarda birleşilmiş karakterler vardır. Pek seyrek olarak bu genel yorumların yanlışlığı büyük dramları ortaya koyar. Örneğin çevresinde herkesin hırsız diye tanıdığı, kimsenin sorup araştırma gereğini duymadan birbirinden işiterek hırsızlığına inandığı bir kimsenin ancak ölümünden sonra hiç hırsızlık etmediğinin, yanlış ve ters bir yorumla hırsız sanılmasının, tam tersine varını yoğunu yoksullara dağıtan bir iyiliksever olduğunun anlaşılması gibi. Kurtuluş Savaşı'nın daha yeni başladığı günlerde bütün Burhaniye ve Edremit dolaylarında dünyanın en cimrisi diye tanınan bir köylünün kurulan halk ordusuna bütün varını yoğunu nasıl verdiğini tanıklardan dinlemiş ve bu olayı bir çocuk öyküsü olarak yazıp kitaplaştırmıştı. Kendim yazmışken dünyanın en cimrisi diye tanınan bu dünyanın en cömert insanının öyküsünü ne zaman okusam her okuyuşumda kendimi tutamaz ağlarım. Ramazan Gökalp Arkın'ı anlatacağım. Elbet nedenini biliyorsam ve kendi yorumuma göre. Başta dediğim gibi yorumum yanlış olabilir. Hatta kendisi hiç de benim yorumladığım gibi biri olmadığını söyleyebilir. Hatta tam tersi kişiliği olduğunu savunabilir. Ama boşuna, ben nasıl yorumluyorsam Ramazan Gökalp Arkın benim için öyledir. Ramazan'ı yorumlayıp anlatırken kendimi de anlatmış olacağım. Her yazar herhangi şeyi, insanı, doğayı, eşyayı, her neyi olursa anlatırken ister istemez kendisini de anlatmış olur diye bilinen genel kuraldan kalkarak Ramazan'ı anlatırken de kendimi de anlatmış olacağım demiyorum. Bu doğrunun başında Ramazan'ı anlatırken kendimi de anlatmış olmanın başka bir nedeni var. Önce yaşıtız. İkimiz de yoksul çocuklardık. İkimiz de tanımsız zorluklar içinde büyüdük. İkimiz de kendi kendimizi yetiştirdik. İkimiz de her an insanı alçaklık batağına çeken bu bozuk düzende namuslu kalmayı başardık. İkimiz de bugün toplumda hangi düzeye geldikse, ki bütün yapay alçak gönüllülük gösterişlerinin dışında önemli bir yerdir, dirseklerimizle, dizlerimizle, tırmanarak, dişimizle, tırnağımızla amansız savaşımlar vererek geldik. İşte bu yüzdendir ki aynı çağın çok benzer koşulların çocukları olduğumuzdan ben Ramazan'ı yorumlarken ister istemez kendimi de anlatmış olacağım. Birbirimize çok benzeyen ortaklaşa ve hiç benzemeyen yanlarımız var. Ramazan'ı 1944 yılında tanıdım. Demek o zaman 29 yaşındaymışız ve demek 41 yıllık arkadaşız. Bu 41 yılda Ramazan'la hiçbir zaman sıkı fıkı olmadık, çok yakın olmadık. Bir süre için bile olsa gece gündüz birlikte olmadık. Salt ben değil, hiç kimse Ramazan'la çok yakın, sıkı fıkı, içli dışlı, gece gündüz birlikte olamaz. Araya mesafe koymasından, soğuk oluşundan değil bu. Onun çocukluğu ve yetişme biçimi böyle bir yakınlığa olanak vermez. Zamanını özdeksel olarak yararlı saydığı bir şeye dönüştürmek ya da paraya çevirmek için çalışmak, hep çalışmakla geçirmek zorundadır. Dostluk için dostluğa zaman ayırmaya hakkı olmadığını sanır. Bu davranışı 18. ve 19. yüzyıl İngiliz büyük kentli gillerinin, yani burjuvaların, zaman paradır anlayışı değildir. Nedir öyleyse? Öyle yoklukla geçmiş bir yaşam ki var olan tek şeyi zamandır. Bu zamanı örneğin bütün bir gün söyleşiyle geçirmek lüksten de çok daha lüks bir şeydir. Osmanlıca'da hasbi diye Arapça bir sözcük vardı. Yazımın burasında Türkçe ve Osmanlıca sözcüklerden hasbi'nin anlamına bakıyorum. Sözcüklerde tanımı karşılıksız. Bir şey ummadan, bir çıkar gütmeden, bir şey beklemeden yapılan şey demek. İşte bu 41 yıllık arkadaşlığımız sırasında zaman zaman durup dururken, hiçbir gereği de yokken Ramazan'ı telefonla aradığım olmuştur. Niçin? Hiç, ararım işte sesini duymak için, bir küçük şaka için, belki birden anımsayıvermişimdir, belki bir boş söyleşi için. Ramazan'ın telefondaki sesinden bu benim hasbiliğimi anlamadığını ayrımsarım. Hayır, tedirgin olmaz, sevinir bile. Herhangi iş ya da bir ilişki yoksa bu 41 yılda Ramazan'ın beni telefonla aradığı hiç olmamıştır. Bana öyle gelir ki salt beni değil, o hiç kimseyi hasbi olarak aramaz, aramamıştır. Yani bana öyle geliyor. Telefonda niçin vakıfa gelmediğini sorarım. Bak derim, daha kaç kez birbirimizle görüşüp söyleşebiliriz ki. Günün birinde herhangi bir ilişkiyle beni soracaksın birilerine ya da ben seni şimdiki gibi arayacağım. O zaman ya sana ya bana, aa haberin yok mu diyecekler, donup kalacağız. İkimizden biri için böyle denilmeden bir gün buluşup söyleşelim. Ramazan bu sözlerimden duygulanır, içlenir. Yine geçirdiği yaşamın sonucu olarak duygulu, duygusal bir insandır. Öyle duygusaldır ki gençliğinde şiirler yazmış, şiirleri şarkılar olmuş, bestelenmiş, ünlüler bu şarkıları söylemiş, dillerde dolanmış ama Ramazan yine de şair olarak tanınmamıştır. İstese şiirde dirense şair de olurdu ama o şiiri seçmemiştir, seçemezdi. Benzer yanlarımızın en benzer olanı ikimizin de ödeyen insan oluşumuzdur. Bizleri yaşam ödeyen insan yaptı. Niçin? Çünkü biz kendimizi hep borçlu duyumsadık. Bize yardım edenlere, bize kötülük ederek iyiliği öğretenlere, parasız yatılı okullarda okuduğumuz için topluma, halkımıza kendimizi hep borçlu duyduk ve hep ödemeye çalıştık. 1944 yılında Tan gazetesinde çalışmaya başladığım zaman basın ve yönetim evinde sıkça gelen ben yaşta birisini görürdüm. Gazetede çalışan bizlerle ilişkisi olmazdı. Üst kata çıkar, gazetenin iki ortağından biri olan Zekeriya Sertel'in ve eşi Sabiha Sertel'in odasına gider, onlarla görüşürdü. Tanıştırıldık mı, kendi kendimize mi tanıştık anımsayamıyorum. Tan gazetesinin yazarlarından Esat Adil Müstecaplıoğlu'yla dost olduktan sonra Ramazan Gökalp Arkın'a değgin bilgiyi ondan almıştım. Esat Adil, Ramazan'ı Balıkesir Öğretmen Okulu'ndaki öğrenciliği zamanından tanıyordu. Esat Adil'in dostu Mansur Tekin'le dost olmuştum. İkisi de benden büyüktü. Mansur da Ramazan'ı eskiden tanıyordu. Ramazan'ın Sertellere yakınlığını onlardan öğrenmiştim. Serteller öğrenciliği zamanında tanıdıkları Ramazan'ı korumuşlardı. Ramazan Resimli Ay dergisinde çalışmış ve Sertellerin Moda'daki evinde kalmıştı bir oğul gibi. O çevrede pek çok değerli şair ve yazarı tanımıştı. Tan gazetesini zamanın iktidarı olan tek parti yıktırmıştı. Ben işsiz kalmıştım. Öğretim müfettişi olan Ramazan bir çocuk dergisi yayımlamaya başlamıştı. Hiçbir yayın organının bana iş vermediği, yazımı yayımlamadığı o dönemde Ramazan benden çocuk dergisi için yazı istedi. Her yazım için 5 lira telif hakkı ödedi. Yazılarım çıktı diye dergisinin 100 tane fazla sattığını sanmam. Ramazan bir borç ödüyordu. Bana borcu yoktu ama birilerine, adını bile bilmediği ya da unuttuğu birilerine olan borcunu bana ödüyordu. Benim yorumum budur. Bu borcu karşılıksız da ödemiyor, benden yazı alarak ödüyordu. Çocuk dergisini çıkarırken bir yayın evini kurdu. İşini gittikçe geliştiriyordu. Ben de tam tersine boyuna hapislere girip çıkıyordum. Her cezaevinden çıkışımda hemen yeni bir dergi yayımlıyordum. Yine bir cezaevinden mi çıkmıştım yoksa bir sürgünden mi dönmüştüm, öyle bir zamanım. Her bakımdan sıfırı tüketmiş denilen bitik bir durumdaydım. Bir baba için en dramatik biçimde evim dağılmış, yıkılmıştı. Umarsız ve yapayalnızdım. O dönemde işleri iyice düzeltmeye yüz tutmuş olan Ramazan'a gittim. Dergi çıkarabilmem için bana 500 lira verdi. "Aziz, karımı alacağım kürkün parasıdır," dedi. O zamanın 500 lirası sanırım 1948. Ramazan başka birilerine olan borcunu, belki toparlanırım, belki işimi kurarım umuduyla bana ödüyordu. Çıkardığım derginin her sayısını polis topluyordu. Yine cezaevindeydim. Ramazan'a 500 lira borcumu ödeyemedim. Aradan çok zaman geçti. Sanki unutulmuş gibiydi. Sanki hiç böyle bir olay olmamıştı. Ramazan benim o 500 lirayı birilerine 5000, 50000, 500000 lira olarak ödemiş ve ödemekte olduğumu bilir elbet. Yine bir cezaevinden çıkışımda Ramazan'la aynı basım evinde buluştuk. İkimiz de Osman Bey basım evinde yayın yapıyorduk. Artık Ramazan benim için eski Ramazan değildi, bambaşka bir Ramazan'dı. Fiziği bile değişmişti, şişmanlamış, göbeklenmişti. Özellikle kalçalarının genişliğine arkasından baka kalmıştım. Cezaevinden o çıkışımdan sonra Osman Bey basım evinde ilk gördüğünde bana "Ne haber delikanlı?" demişti. Aramızda sanki 20 yaş ayrım varmış gibi delikanlı oluvermiştim Ramazan'ın gözünde. Araya iyice uzaklık ve serinlik koymak istiyordu. Böyle durumlarda hep yaptığım gibi uzak ve ilgisiz kaldım. Ramazan diye biri benim için ha var ha yok, kolay değil, içimde anıların acısı kalmıştı. O acıyla çalıştığım gazetede bu olayı anlatan bir yazı yazmıştım. O yazımı şimdilik 7 basım yapmış bir kitabıma da aldım. Ramazan'ın bu yazımdan haberi olduğunu sanmam. Okumuş olsa bile üstüne alınmamıştır. Bana ne haber delikanlı demesinden 1-2 yıl sonra Türkiye'nin vergi rekortmeni olarak adı gazetelere geçti. İşleri çok daha gelişti. Çok seyrek olarak şurada burada rastlaşıyorduk. Peyami Safa solun amansız düşmanı olmuştu. Türk Düşüncesi adıyla bir dergi çıkarmaya başladı. Derginin her sayısı sola haksız saldırılarla doluydu. Bu saldırı yazılarından birinde benim bir öykümde uzun uzun komünizm propagandası yaptığımı anlatarak ihbarda bulunuyordu. Ben o yazıyı saçmalığı iyice anlaşılsın diye o öykümün bulunduğu kitabın sonuna aldım. O kitabımın her basımında söz konusu yazı da yayınlanmaktadır. Bir gün Mansur Tekin bana Türk Düşüncesi'ni yayımlaması için Peyami Safa'ya Ramazan'ın sermaye verdiğini, yardım ettiğini söyledi. Mansur Ramazan'ı sevenlerdendi, sevenleri Ramazan'dan uzaklaştı. Esat Adil'in öldüğü gündü. O sabah Esat'ın evinde karşılaştık Ramazan'la. Ramazan eski dostu Esat Adil için o gün yine ödeyen insandı. Yıllar geçiyor, Bakü'deki Zekeriya Sertel'in kimi gereksinmeleri var. Bunları benim aracılığımla ödeyen yine Ramazan. Daha sonra Paris'e göçen Zekeriya Sertel'e yardım söz konusudur. Ramazan her istenilen yardımı her zaman yaptı. Zekeriya Bey İstanbul'a geleceği zamanda, "Her ne gerekirse yaparım, gerekiyorsa ev kiralarız ve giderlerini karşılarım," dedi. Buna gerek kalmadı ama Ramazan hep ödedi, hep üstüne düşeni yaptı. İşte o sıralarda Ramazan'la daha bir yakınlaştık ama Peyami Safa'nın dergisine yaptığı yardım içimde buruk bir duygu olarak tortulanmıştı. Zekeriya Sertel, Nesin Vakfı'nı görmek istemişti. Ramazan'ın arabasıyla hep birlikte vakıfa geldik. Güzel bir gün geçirmiştik. Akşam vakıftan dönerken Ramazan arabada bana özgeçmişinden iki olayı anlattı. Bunları anlatırken Zekeriya Bey önde sürücünün yanındaydı. Bu iki olay beni çok etkilemiştir. Çünkü bu olayların gerçek nedenini bilmememiz yüzünden Ramazan'ın davranışını yanlış yorumlamış, dostları olarak ondan uzaklaşmıştık. Ramazan hiçbir zaman bu konuda kendini savunmamış, savunma gereği bile duymamıştır. O iki olaydan biri bende saklı kalsın, öbürünü açıklayacağım. Ramazan Balıkesir Öğretmen Okulu'nu bitirmiş ya da daha öğrenciliği sırasındayken Zekeriya Sertel'in koruması altındadır. Moda'daki evinde kalır, Resimli Ay dergisinde çalışır. Lise öğretmeni olabilmek için Ankara'daki Gazi Eğitim Enstitüsü'nü bitirmesi gerekir. Giriş sınavına girer, sınavı kazanır. Enstitüye alınması için maddi durumu iyi ve güvenilir bir kişiden noter onaylı bir güvencelik, yani kefaletname getirmesi istenir ki Ramazan başaramaz ya da okulu bırakırsa kendisine yapılan harcamaları o güvenceliği veren kişi ödesin. Ramazan'ın böyle bir güvenceliği isteyebileceği tek kişi Zekeriya Serteldir elbet. Zekeriya Bey'in böyle bir güvenceliği imzalayacağından da hiç kuşkusu yoktur. Resimli Ay dergisinin yönetim evinde bir odada Zekeriya Sertel, Nazım Hikmet, Peyami Safa oturuyorlar. Sınavı kazanmanın sevinci ve coşkusuyla Ramazan, enstitüden böyle bir güvenceliğin istendiğini Zekeriya Sertel'e söyler. Zekeriya Sertel, çoluğu çocuğunun geleceğini tehlikeye atmaz, böyle bir rizikoya giremeyeceği yanıtını verir. Ramazan hiç ummadığı bu yanıt karşısında şaşırıp kalır. Yıllar sonra Ramazan bana bu olayı anlattığında ben hiç şaşırmadım. Türk demokrasi tarihinde çok önemli yeri vardır, olmalıdır Zekeriya Sertel'in. Demokrasiye geçilmesi, insan haklarının elde edilmesi ve sosyal adaletin gerçekleşmesi için çok büyük özverilerde bulunan, yiğitçe savaşın vermiş olan Zekeriya Sertel, ne yazık ki siyasal ve basın tarihimizde hakkı olan, layık olduğu yere daha konulmuş değildir. Tam tersine yaşamının son yılında geçmişteki o büyük savaşımı göz ardı edilip bir kitabı yüzünden kimi yazarlarca öylesine hoşgörüsüz bir tepkiye uğramıştır ki artık ölünce burada gömülsün diye geldiği yurdundan kahırlar içinde ters yüzü Paris'e dönerek orada ölmüştür. Düşündüklerinden hiç ödün vermemiş olan bu büyük demokrasi ve özgürlük savaşımcısı seyrek görülür bir nobrandı. Dobralık mıydı bu yoksa gönül kırıcılık mıydı bilemem. Anımsatmalıyım ki bana hiç nobranca, gönül kırıcı bir davranışta da bulunmuş değildir. Arabada Zekeriya Bey'in nobranlığını söylediğimde Ramazan, evet çok nobrandır dedi. Zekeriya Sertel'den bu şaşırtıcı yanıtı alan Ramazan, orada bulunan Nazım'a başvurur. Nazım Hikmet, elbette der, hemen imzalarım. Ama korkarım ki benim kefil olmam senin için iyi olmaz. İyilik yapayım derken sana kötülüğümün dokunmasını istemem. Ama istersen peki. Ramazan hep çekingendir. Peyami'den rica eder bu kez Peyami. Olur der. Düzenlesinler, noterde gider imzalarım. Ramazan Peyami Safa'nın noter güvenceliğini imzalamasıyla girdiği Gazi Terbiye Enstitüsü'nü bitirir. Kendisine yapılan iyilikleri unutmadığı ve hepsini ödemeye çalıştığı için Peyami'nin bu iyiliğini de hiç unutmaz. Yerinde bir imza atmanın iyiliği bile ödenemeyecek denli büyük borçlar yükler namuslu insanlara. Ramazan acılı çocukluğunun, çileli gençliğinin, zor geçmişinin sonucu olarak hep ödeyen insandır. Gün gelir Türk Düşüncesi dergisinin giderlerini öder Peyami Safa'ya. Hiç kimseye bunu neden yaptığını da açıklamaz. Ramazan ödeyen insandır ve hep ödeyecektir ve ödemeye yargılı ve yazgılıdır. Yaşıtım sevgili Ramazan'ın 70. yaşını candan kutluyor ve 80. ve 90. ve kim bilir umut işte 100. yaşını da kutlayabilmeyi diliyorum. Nesin Vakfı, 15 Nisan 1985. Not: 18 Eylül 1985 Çarşamba günü Rekin Teksoy'la geldi. Ansiklopediler armağan etti ve baklava getirdi. Merakla kendisi için yazdığım o eski yazıyı sordu. Her zamanki gibi okul açmamızı, yurt açmamızı önerdim. Vakfı lüks buldu. Avizeye şaşırdı. Rasih Güran, not: kaktüs dikenlerine çırılçıplak uzanmış, Nuh'un gemisini çıkarması bana rakip, Marco Paşa'ya. Para veren zengin nahit. Aybar başyazı yazardı cezaevinde, bana söylemezdi. Gazap üzümleriyle adı duyuldu. 4. vakıf hanında ticaret odasında mütercimdi. Çirkin ve sempatik. Eşi Muvakkar'ın yiğitliği, Barışsever Derneği'ne bir de ev kadını olsun diye Muvakkar'ı da almışlardı. Avukatı bu yolda savunuyordu. Siyasi bir düşüncesi yoktur. İlgisi yoktur. Bu derneğin iç yüzünü de bilmiyordu. Muvakkar kalkar. Avukatımın sözleri yanlış. Ben bir anneyim. Benim oğlum var. Oğlumu savaşta öldürsünler diye doğurup büyütmedim. Ben işte bunun için barışseverim. Muvakkar 1,5 yıl cezaevinde yatar. Rasih korkaklığının ezikliğini, utancını yaşam boyu duydu. Hiç değilse bir gün tutuklu kalsaydım da şu içimdeki korkuyu yenebilseydim derdi. Ölen genç için yeni dergide yazdı. Vapurda buluşmamız, Türk Hava Yolları'nda çalıştı, pazar ressamı. Nazım'la Berksoy'un sevgisi, olmaz deyince Nazım yetiştiriyorum der. Piraye'ye söyleme görevini de Rasih'e verir razı. Belki de korkuyordu, yapacağı işe pişmandı. Onu yapmamak için bir çare arıyor, birisi gelsin beni buradan kurtarsın diye kapılara bakıyordu. Razi Güran tam işte böyleydi. Ahmet Hamdi Tanpınar Huzur romanında Sait adlı kişiyi böyle anlatır. Romanda sonunda Sait intihar eder. Razi Güran da bir psikolojik bunalım geçirip Fransız hastanesine yatarken karısına, yani muvakkara, ben uyumadan uyuma diyordu. Karısı uyurken intihar etmekten, kendini yukarıdan atmaktan korkuyordu. Not: ölümün güzel çağrısından kurtulamazdı. Rasih Güran için Huzur romanından. İnsanlık fena bir ihtimali bir kere kendisine ufuk bilmesin, bir kere uçurumu görmesin, bir daha ondan geriye dönemez. Onu giyinir, kıymetli bir şeyiniz, iyi bir yazma, güzel bir gramofon, bir acem halınız var mı? Sakın onu satmayı bir imkan gibi düşünmeyin. Evliyseniz karınızı boşamayı, seviyorsanız sevdiğiniz kadına darılmayı bir kere olsun aklınıza getirmeyin. Sonra bu işlerden ne kadar çekinirseniz çekinin, mıknatıslanmış gibi, arkanızdan itiyorlarmış gibi onu yaparsınız. İnsan hayatında sakınmak yoktur. Hele kütle halinde asla. Bir kere uçurum göründü mü, ölüm simsiyah diliyle konuştu mu? Uçurumun çekiciliği, uçurumun çağrısı, ölümün çağrısı. Rasin, Rasin'in portreleri. Varsa bugüne dek yaptığı portrelerden oluşan bir sergi açabilse, olağanüstü bir sanat olayı olurdu bu. Rasin her kimin portresini yapmış olursa olsun bir anlama kendi portresini yapmış oluyor. Güler Karaca'da, Melih Cevdet'te, İlhan Berk'te, Bilge Su Eren Usta ve daha birçoklarında. Böyle söylemekle yaptığı her portresinde kendisi var, biçimi belli oluyor demek istemiyorum. Hiç kuşkusuz biçimi belli oluyor ama söylemek istediğim salt bu değil. Nasıl görüyorsa öyle yapıyor gibi, yalın bir söz söylemek istiyorum aslında. Nasıl görüyorsa ve Rasin portresini yapacağı kişiyi öyle derinden ve öyle içine işleyerek görüyor ki, sonunda sanki ressamla süjesi özdeşleşmiş gibi oluyor. Ve bu yüzden kendi görüşüyle yaptığı portre bir anlama kendi portresi oluyor. Her iyi portre ressamı böyle değil midir? Belki, ama Rasin'in başkasının portresinde kendi portresini yapma oranı çok ileriye gidiyor. Bir arkadaşımın, ki değer verdiğim biriydi, Rasin'in yaptığı portresini kendisine benzemiyor diye beğenmesi bu yüzdendir. Evet, o arkadaşı tanıyanlar Rasin'in yaptığı portresini görünce birden onun olduğunu anlamayabilirler. Ama böyle şıp diye tanınan portreler de vardır elbet. Peki ne veriyor Rasin? Rasin'in portrelerinde ortaklaşa etki gözlerdedir. Sanki portrelerde insanın salt gözlerini yapmak istiyor da, pozun öbür yanlarını, gözlerini tamamlayan, bütünleyen, ayrı olarak tablosuna koyuyor. Hani koymasa da olurmuş gibi, o salt göz yapıyor. Kendi portremi ilk gördüğümde söylediğim şu oldu: bu resim benim içimi dışa vuruyor. Bütün melanetim gözlerimde ortaya çıkmış. İnsanın yüzüne bakıyor ama içini görüyor. Beceremiyor mu? Eski dönem resimlerini görmek ve nereden nerelerden süzüle arına buraya geldiğini anlamak gerekir. Vakıf, 26 Mart 1986. Rıfat Ilgaz, Şevket Usta'nın Kedisi. Dipnot, 12 Aralık 1965'te Az Gittik Uz Gittik köşe yazılarında yayımlanmıştır. Rıfat Ilgaz'la nasıl tanıştığımızı şimdi hatırlayamıyorum. 4 Aralık 1945'te fıkra yazarı olarak çalıştığım Tan gazetesine bugün ortanın solunda olduğunu söyleyen CHP kışkırttığı kalabalığa yıktırtmıştı. Oysa Tan gazetesi bugünkü ölçülerle ortanın solunda bile değildi. İşsiz kaldığım o günlerde Cumartesi adlı bir magazin çıkarıyordum. Rıfat Ilgaz'la arkadaşlığımız Cumartesi dergisinde bir dayanışma olarak sürdü. Ilgaz 7 sayı çıkabilen Cumartesi'nin yazarlarındandı. Çok sıkıntılı günlerimizdi. Bir simidi bölüşüp çayla yediğimiz günler olurdu. Yazdı, havalar sıcaktı ama Rıfat Ilgaz kalın paltosunu sırtından hiç çıkarmazdı. Üşüdüğünden değil, eskimiş pantolonunun arkası delinmiş olduğu için. O sıkıntılı günlerimizin özden dostluğunun süreceğini sanıyordum. Oysa bu dostluk sonraları türlü nedenlerle gölgelendi. Çok gerilimli günlerimiz oldu. Kendimle bir hesaplaşma yapınca Rıfat Ilgaz'la dostluğumuzun aynı özdenlikle sürmemesinde kendimi hiç suçlu bulmuyorum. Ona hep sürekli olarak sevgi ve iyi duygular besledim. Belki de kırgınlıklarım bu özden duygularım yüzündendi. Rıfat Ilgaz'ın yeni yayımlanan Şevket Usta'nın Kedisi adlı öykü kitabını okurken geçmişi 20 yılı aşan arkadaşlığımızı düşündüm. Onu tanıdığım zaman özgün deyişli bir şairdi. Daha sonraları mizah yazarı olarak başarı kazandı. Bir takım dergilerde yayımlanan interview'larında benim mizahımı beğenmediğini, mizahıma karşı olduğunu, kimi zaman açıkça kimi zaman dolaylı olarak anlattı. Bu yargılarından ötürü Rıfat Ilgaz'a hiçbir kırgınlığım olmadı. İki mizah yazarının birbirini beğenmesi az görülür şeydir. Ben Rıfat Ilgaz'ın mizahına karşı olmadığım gibi onun mizahını seviyorum, beğeniyorum da. Ama şair olarak Rıfat Ilgaz'ı mizah yazarlığından daha çok beğeniyorum. Hem şair hem mizahçı olarak Rıfat Ilgaz'ı edebiyatımızda gerektiği yerin verilmediği kanısındayım. Değer bilir eleştirmenlerin Ilgaz'ın sanatı üzerinde bir gün değerince duracaklarını sanıyorum. Şevket Usta'nın Kedisi adlı kitapta Rıfat Ilgaz'ın daha önce dergilerde yayımlanmış 31 öyküsü var. Bu öyküleri dergilerde okumuş olduğum halde kitapta bir daha yine beğeniyle okudum. Ben de mizah yazarı olduğuma göre Ilgaz'ın mizahı üzerinde yargıda bulunmam belki de yadırganacaktır. Ben Rıfat Ilgaz'ın şiirleriyle mizahı arasında yakınlık buluyorum. Onun mizahı da şiirleri gibi ince, duygulu ve halktan yana. Dahası mizahında da şiirin ağır bastığını söyleyebilirim. Genellikle Türk mizahının dozu yüksektir. Yalnız Türk değil, Akdeniz halkları mizahının da dozu yüksektir. Okurlar mizahın her türünü artık kanıksamış oldukları için bu geleneksel zengin mizah birikimi üstüne okurların beğenebilecekleri mizah eseri vermek Türkiye'de çok zor bir iştir. İtalya, Fransa için de aynı şeyleri düşünüyorum. Molière, Gogol, Shchedrin, Zoschenko, İlf ve Petrov gibi büyük mizahçılar yetiştirmiş olan mizahı çok zengin Rusya'da da durumun aynı olduğu sanısındayım. Mizah alışkanlığı biraz da keyif verici içki alışkanlığına benzer. Alışkanlar keyiflenmek, tadına varmak için aldıkları maddeyi her gün biraz daha arttırmak zorundadırlar. Ama bu artışın sınırı yoktur. Bu durumda mizaha bir yenilik, bir çeşni getirmek gerekir. Rıfat Ilgaz'ın mizahında işte bu çeşni var. Bu çeşni hem anlatışında hem de öykülerinin şiirliğinde görülüyor. Şevket Usta'nın Kedisi kitabındaki Tuh Sana ve Nesi Meşhur gibi öykülerin Türk mizahında belli bir yeri olacağına inanıyorum. Telli pullu Şevket Usta'nın Kedisi öykülerinde Ilgaz, birbirinden ayrı gibi görünen karşıt olayları paralel olarak sürdürerek bizde oldukça az kullanılan bir teknik kullanıyor. Ayrıca bu öyküler yurdumuzun çok acı gerçeklerini mizah açısından dile getiriyor. Bu mizah insanı kahkahalarla güldürmüyor ama biraz inceden gülümsetiyor ve daha çok da kızdırıyor ve düşündürüyor. Okurlarıma Şevket Usta'nın Kedisi'ni okumalarını salık veririm. 20. ayrımın sonu. Sayfa 304.